Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
Gündem dışından merhaba, ben Serhat Sarı Sözen. Pazar günü canlı yayında sizinle birlikteyiz. Mevcut gündemden bir parça uzaklaşmak için farklı konular inceliyoruz, eliyoruz hafta içinde. O konuları konuklarla hafta sonları biliyorsunuz canlı canlı konuşuyoruz. Programın ilk kısmında İtalya'ya doğru uzanacağız. İtalyan peynirlerini konuşacağız, sütünü konuşacağız. Sizlerle birlikte sevgili dinleyenler, bir İtalyan peynir gustosuyla birlikte olacağız. Programın ikinci kısmındaysa yönümüzü yine edebiyata çevireceğiz. Almanya'dan ayağının tozuyla geldi Rıdvan Hatun. Tekrar Almanya'ya dönmeden yakaladık ve canlı yayında onunla da bir saat boyunca sohbet edeceğiz. İlk olarak Birkan Saytaş, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Çok teşekkürler, siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, teşekkürler. Unvanınıza karşın sizi oldukça fit gördüm. Bu sağlıklı sütle beslenmenin ve böyle kaliteli peynirler yemenin bir sonucu mu, böyle ışıl ışıl bir cilt ya da sağlıklı bir vücut nedir? Ben böyle daha kilolu bir konuk gelir diye düşünmüştüm.
Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz de öylesiniz ama. Siz de o zaman İtalyan peynirleri besleniyorsunuz.
Belki de.
Olabilir yani. Türk peynirleri dışında. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Dikkat etmeye çalışıyorum. Fit görüntümü devam ettirmek istiyorum.
Konuğum Ordulu sevgili dinleyenler. Lisans eğitimine kadar da üniversiteyi hep Ordu'da sürdürdü. Sonra lisans eğitimi için ayrıldı şehrinden ve üniversiteyi işletme bölümünde tamamladı. Tabii işletme bölümü, yani gastronomi de olabilirdi belki ama işletme bölümü daha geniş bir spektrumda birçok şeyi yönetebilecek bir ehliyet tanıdığı için, ki zaten yaptığı işlere de bakınca Birkan Saytaş'ın isabetli bir tercih olduğunu görüyoruz ki hemen böyle yeme içme sektörüne ya da İtalyan peynirlerine hemen atılmamış. Belki de atılmıştı ama profesyonel düzeyde bir çalışmaya dönüştürmemişti. O detaya hakim değilim. Konuşacağız şimdi. Yurt dışına gittikten sonra bir süre dil eğitimi için Türkiye'ye geldiğinde giyim sektöründe çalışmış yönetici olarak. 2014'te ise İstanbul serüveninin başlamasıyla birlikte bankacılık yapmış. Bankacılıkta geçirdiği, o ticari bankacılıkta geçirdiği, o kimilerine göre belki sıkıcı günlerinden sonra bu defa sevdiği işi yapmaya başladı. Ve 2019'dan bu tarafa da Napoli Antika'nın genel müdürlüğünü üstleniyor. Şimdi biz Birkan Saytaş'ın neler yaptığını konuştuk ama biraz daha detaylandıralım. Var mıydı bu bir gurmelik ya da gustoluk üniversite yıllarında ya da Ordu'da? Ordu'nun da çok lezzetli fındıkları, fındık kremaları vesaire vardır ama evet. Peynir konusunda o kadar iddialı mıdır bilemedim. Canlandıramadım. Nerede başladı sizin böyle profesyonel bir peynir yiyicisi olarak?
Aslında Napoli Antika ile başladı. Hmm. Onun dışında da ben peynir yemeyi çok seviyorum. Çocukluğumdan itibaren yardım. Beyaz peynir ve havucu çok seviyordum. O
havuç.
İkili, havuç. Çok severim yani, çocukluğumdan beri havuç yerim yani. Peynir tarafım ve aynı zamanda da daha restoran taraflarındaki güzel tabaklar, güzel başlangıçlar çok hoşuma gidiyordu benim. Üniversiteden itibaren bu özelliğim daha belirgin hale geldi. Daha şık ortamlarda bulunmak, aslında oraları keşfetmek, gözlemlemek benim çok hoşuma giden bir durumdaydı. Firma sahiplerim de bu ilgisini çektiğini görünce bana bir teklifte bulundular. Napoli Antika'da aslında çok küçük bir projeydi. Bu kadar büyüyeceği hiç belli olmuyordu. 3 kişi başladık biz buraya. 3 kişi. İtalyan peyniri, bizim şefimiz var, Cosimo Rotolo. Çok ünlü bir şeftir. 35 yıllık bir burrata ve mozzarella ustası. Aslında ben onun öğrencisi gibi oldum. O öğretti.
Ne zaman yollar kesişti?
2020 yılında.
2020.
2020 yılında kesişti.
Sektör değişikliğiyle birlikte mi buldunuz, yoksa siz arayıp mı buldunuz? Yollar nasıl
sektör
oluştu?
Sektör değişikliğiyle birlikte.
Oradaydı
değişti.
Yani.
Evet. Firma sahiplerimizin yatırım yapma kararı aldıktan sonra çok küçük bir şey. Yani böyle hobi olarak olacaktı. Şu ticaret çok büyümeyecekti. Birkan gel, senin zevklerin iyi. Gusto bir tarzın var. Aynı zamanda da biz bunu seninle birlikte ilerletmek istiyoruz. Cosimo ile ikiniz de. Biz de ilerletme gereği duyunca iş tamamen çok büyük bir hale geldi şu anda. O yüzden de keyifliyiz. Çok keyifli yani, sütle uğraşmak ve peynirle uğraşmak, İtalyan peyniri, Akdeniz iklimi zaten biliyorsunuz. Hı hı. Türklerin de bu Akdeniz iklimine olan ilgisinden kaynaklı bizim peynirimizin talebini de arttırdı. Hmm. Çok güzel oldu. Biz de bu durumdan çok keyifliyiz yani.
Bir ayağınız İtalya'da.
Evet.
Başka yerlerde de mi aynı zamanda? Sadece İtalya mı? Yani İtalyan peyniri için İtalya yeterli mi? Yoksa İspanya ya da ne bileyim Yunanistan'a da böyle bir yakın temasta olmak gerekir mi?
Sadece İtalya'dayız. Hmm. Global reçete yerel üretim gibi düşünebilirsiniz. Hmm. Tüm ayağımız İtalya'da. Bütün ürünlerimiz de İtalyan reçetesine ait. Başka hmm. hiçbir ürünümüz yok şu anda. O yüzden de biz de buna sadık kalmak istiyoruz ve bundan da çok memnunuz.
Evet, sütün yolculuğu benim için önemli tabii herkes gibi belki. Mesela Trabzon'a gidiyorum, Hamsi Köy Sütlacı diye bir gerçek
evet,
var.
Doğru.
İstanbul'da her ne kadar Hamsi Köy Sütlacı deselerdi o tadı alamıyoruz. Niye diye sorguladığımızda böyle karşımıza aldığımızda işte sütün Hamsi Köy'den geldiği söyleniyor. Tekirdağ'ın da yine meşhur bir köftecisi var. Evet. Oranın da mesela sütlacı çok iyidir. Gurmeler biliyor. Karşımda da yönetmenim Simge'de ellerini açtı. O sütten kaynaklanır derler. Gerçekten o süt değil mi? O yöredeki süt, hayvanların yediği işte besinlerle ilgili sanıyorum. Ya da neyle ilgili olduğunu sizden dinlemiş olalım. Hamsiköy'ün sütlacının tadını alamıyoruz başka bir yerde sütten dolayı. Tekirdağ'ın işte yine aynı şekilde. Tabii şey sözü İtalya'ya getireceğim. O süte nasıl ulaşabiliyoruz?
Aslında İtalya'dan gelen, İtalya'dan burada yerleşik olan insanlar bizim ürünlerimizi çok beğeniyorlar. Hı hı. Yani ürünlerimizin birebir de benzediğini söylüyorlar. Aslında bu plasebo etkisi gibi yani. İtalya'ya gittiğimizde, Roma'ya gittiğimizde makarna çok keyifli bir hale gelebiliyor olabilir ama aynı makarnayı Türkiye'de de yapan yerler var. Hı. Aslında bu sizin psikolojik olarak etki alanınızla ilgili. Bizim sütümüzün kalitesi üst düzey olduğu için biz onu yakalayabiliyoruz. Çok testlerden geçti. Hmm. Hiç karışmadık. Kosuma bir maestro gibidir. Yani hani o sütü bulana kadar her yeri didik didik ettik. Yani öyle söyleyebilirim. O yüzden de sütün kalitesiyle ilgili bir durumumuz yok. Aslında Türkiye'de sütün verimliliğiyle ilgili bir durum var. Hmm. Litre başına çıkan kilogramdan bir düşüklükle karşı karşıya kalıyoruz.
Süt mü peynir mi bahsediyoruz?
Peynir.
Peynirden.
Peynirden. Ha, sütten çıkan peynirin verimliliğinde düşük var. Aha. Kalitesinde bir problem yok aslında.
Gerçekten sizin şefinizle de tanışmak isterdim. Sizle tanışmak da mutluluk. Ne yapıyor mesela bir sütü alıp da içtiği zaman böyle ağzında tıpkı bir şarap çalkalar gibi çalkalayıp bu süt olmaz mı diyor. Nasıl seçim yapıyorsunuz? Nasıl anlıyorsunuz? Asiditesi mi oluyor? Neyi oluyor yani? Hani burada iyi süt nasıl anlaşılır?
Serhat Bey aslında ben hani teknikle de sizi biraz boğmak istemiyorum ama aynı zamanda biraz keyifli hale de getirmek
evet, tabii,
istiyorum.
Evet tabii çok güzel ne güzel işte böyle konuk arasanız bulamazsınız.
Şöyle oluyor mikrobiyolojik testlere girmesi için ilk önce gıda mühendislerimiz yerinde denetim yapıyor çiftliklerde. Bu bizim ürünlerimize uygun süt ve kalitededir diyerek sütü kabul ediyoruz biz. Sonra laboratuvarımızda mikrobiyolojik testler ve yapıldıktan sonra sütleri içeri alıyoruz. Ama bu süt içeride onaydan geçse bile Cosimo'nun bir bakışıyla bile sütün kalitesini anlayabiliyor. Bu işin profesörü. Hmm. Biz bunu gözlerimizle gördük. Hmm. O alana hiç girmeyiz. Hmm. Kesinlikle girmeyiz. Aslında biz kurumsallıkla gelenekselliği birleştiriyoruz orada. Hmm. Cosimo der ki bu süt iyi. Evet. Sonra sütü pastörize eder, dener, bakar ve der ki bu süt benim için uygundur. Hmm. Ancak biz 6 ay sütü tekrar tekrar izliyoruz. Hmm. 6 ay boyunca hiçbir problem yoksa o tedarikçiyle devam etme kararı alıyoruz. Aslında yani bu bizi katma değerli tarafa itiyor. Hmm. Ve bizimle de birçok üretici çalışma isteği doğuruyor. Hmm. Bu çok iyi bir yere getiriyor Napolantika tarafını. O yüzden de Cosimo'nun içeride biz şu anda inek tarafında 16, mandada da 10 tane firma denedik. Hmm. Buraya gelene kadar yani. O yüzden hiç içeride torpil, referans, bu firmayla çalışacaksınız. Bizim arkadaşımız, dostumuz gibi hiçbir durumda yok yani.
Evet. Peki sizin tabii uzmanlık alanınız İtalya. Bir de sizin basın danışmanınızdan da tiyolar aldım. Gezmediğiniz İtalyan restoranı tatmadığınız kalmamış. Biraz bunlardan bahsedelim. Ne kadarlık bir zamanınız siz İtalyan restoranı? Türkiye'de değil ama değil mi? İtalya'da ya da Türkiye'de
ikisi de. İtalya'da da gezdik. Türkiye'de de gezdik. Aha. Hepsini geziyoruz. Aslında şöyle mesela bizim Türkiye'de çok iyi İtalyan şefler var. Hmm. Türk şeflerimiz de var. Hmm. Yani pizza konusunda Cosimo ve ekip arkadaşlarının yani başka sosyal arkadaşlarında Türkiye'nin İtalya'ya çok yaklaştığını söylüyorlar. Hmm. Biz bununla gurur duyuyoruz. Türkiye'de bu konuyla ilgili insanlar önceden İtalyan peynirini ithal ettikleri için artık buna ulaşılabilir olması onları çok memnun ediyor. İstedikleri gibi de bu ürün ulaşmaları onların farklı farklı reçete denemelerine neden oluyor ve insanlara farklı tabaklar sunuyorlar. Bu çok iyi oluyor. Aslında biz de burada hep yani burrata, mozzarella, fiordiatta, ricotta yapıyoruz ama İtalya'da çıkan ürünleri perakendede ve fabrika tarafında hep incelediğimiz için yeni ürünleri de direkt buraya getirebiliyoruz. Makinalaşma altyapımız da buna çok uygun. Yeni yeni ürünlerle çıkıyoruz her yıl. O da memnuniyet veriyor insanlar için. O yüzden de hep takipteyiz yani İtalya'yı. İtalya'da da geziyoruz Cosimo ile birlikte. Cosimo da iyi bir gustodur. O da çok iyi bir gustodur.
Evet. Aynı zamanda. Televizyonlarda Danilo'yu biliyoruz tabii, evet. İtalyan şefi deyince, evet. Değil mi? Ama daha fazla, çok da fazla Türkiye'de İtalyan şefi olduğunu ve iyi şefler olduğunu da konuğumdan öğrenmiş olduk. Danilo ile de birlikte çalışıyorsunuz,
evet,
sanki.
Evet, ortaklığımız var fabrikada onlarla birlikte. Aynı zamanda restoranda da ortaklığımız var. Danilo'nun restoranlarıyla birlikte. Aslında birlikte Cosimo ile ikisi çok iyi bir arkadaş oldukları için de aynı zamanda bu ürün nasıl olur, İtalya'da nasıl, tabakta böyle şöyle olabiliyor aslında. Çok iyi düşündüğünüz o peynir hiçbir tabak için uygun olmayabilir. İtalya'da yenilen, evlerde hiç çıkmayan peynir Türkiye'nin damak tadına uygun olmayabilir. Biz bunları da inceliyoruz. Deniyoruz. Türk şefleri ve İtalyan şeflere gönderiyoruz bunu. Diyoruz ki bu nasıl? Diyor ki bu catering'de gidebilir. Bu evde kahvaltıda gidebilir. Ama ben bunu kullanamam gibi bir durumlar oluyor. O yüzden hep kolektif bir beyin çerçevesinde düşünüyoruz. İnsanlardan bu konuyla ilgili çok bilgi alıyoruz. Ona göre üretim yapıyoruz zaten.
Evet. Şimdi sizin bu yönetmiş olduğunuz, yapmış olduğunuz işlerle ilgili olarak bir de sürdürülebilirlikle, evet, ilgili ve tabii ki ortadan kalkmaması ürünün, değil mi, önemli. Yine bizi sıfır atık konusundaki hassasiyete, evet, götürmüş oluyor. Hem sıfır atık ilkesi hem sürdürülebilirlik ilkesi bizi bu konuda nereye taşımış olacak?
Serhat Bey, bu sürdürülebilirlik konusu herkesin pelesenk etmiş olduğu bir durum.
Değil mi?
Bütün herkesin, yani şöyle söyleyeyim, yani çoğunluğun çok güzel raporlar hazırlayıp yönetime sunduğu ve bu doğrultuda ilerleyeceğimiz dediği bir durum. Dünyanın en büyük şirketleri bile 2012'de, 2015'te verdiği kararların 2020'de sürdürülebilirlik politikasının biteceğini söylüyorlar. Ama bitmedi. Biz aslında sürdürülebilirliği şunu diyoruz. Türkiye'de sütün kalitesiyle ilgili şöyle bir durum var. Herkes diyor ki sütün proteini ve yağını konuşuyor. Proteini ve yağını konuşuyoruz ama hiç somatik hücre ve antibiyotiğini konuşmuyoruz. Somatik hücre şu demek: tesisin hijyen politikası, tesisin temizliği, içerideki istihdam. Bu nasıl? Yani bunun aslında iki bacağı var. Herkes diyor ki Türkiye'de çok büyük yatırımlar var peynir konusunda ama peynir fabrikalarının çok büyük yatırımları var. Bizim üreticiyi bilinçlendirmemiz, o üreticiyi bilinçlendirmek için bu politikaya gitmemiz lazım. Aslında hijyen tarafının ve antibiyotik tarafının da teşvike alınması gerekiyor. O yüzden insanların süt ve süt ürünleri kullanma isteği artıyor. Biz de o yüzden mesela şöyle yapıyoruz. Karbon ayak izini en aza indirmek için yakın yerlerden süt alma çabası içerisindeyiz. Yani uzak yerlere gidip süt almak istemiyoruz. Süt siparişlerimizi tonajlı vererek tedarikçilerimizi daha az getirtiyoruz tesisimize. Bu da bizim karbon ayak izine olan yatırımlarımız. Küçük de olsa bizim için büyük bir durum bu. Toplama süt değil, çiftlik üreticilerinden alma garantisi gayretindeyiz. İl dışı sevkiyatlarımızın araçlarımızı tam dolduruyoruz. Bizim distribütörlerimiz var. İl dışında çalıştığımız Makro Center gibi perakende zincirleri var. Onları gönderiyoruz. Onları gönderirken tam kapasite göndermek istiyoruz. Bunlar çok önemli adımlar aslında baktığınız zaman.
Tabii tam kapasite olması demek aslında satışı da beraberinde getirir. Yani o aslında, evet, bizim program konumuz dışında ama şöyle söyleyeyim.
Evet.
Türkiye'de orta direk eridi tabii bir parça, değil mi?
Evet.
Yani o maalesef bahsettiğiniz araçların dolu dolu olması için orta direğin de alımının gerçekleşmesi, evet, lazım. Türkiye'deki insanların o peynire ulaşmasıyla, kaliteli peynirden söz ediyorum. Yurt dışındaki insanların ulaşmasını karşılaştırdığım zaman İtalya örneğinden yola çıkarak, İtalya ve Türkiye, nasıl bir grup kişi o kaliteli peynire ulaşabiliyor?
Aslında şöyle, biz de tam o zaman devreye girdik. Maliyetlerin arttığı bu durumda hem perakendede hem restoranlarda küçük gramajlı ürünler veriyoruz. 50 gram burrata yapıyoruz. Dünyada tek bizde var şu anda. 50 gram burrata yapmak demek şu oluyor: önceden 100 gram aldıkları, 150 gram aldıkları buratayı kesip tabağa koyuyorlardı. Şimdi 50 gram tek bir kişi evine alabiliyor. Önceden biz 150 gram perakende zincirlerinde 150 gram burrata satıyorduk. Hı-hı. Şu andaki değeri 210 TL. Hı-hı. KDV dahil. Önceden çok teknik için söylemiyorum. Şu anda
canlandırmış olalım.
Canlandırmak için de. Evet çok doğru. 69 TL'yi burrata satıyoruz. İnsanlar Hı-hı. diyor ki ya ben...
Tada bileyim en azından.
Plazadayım.
Doymak değil ama tatmak isterim belki diyor.
Aynı zamanda bilmiyorum yani, ne diyor. Şöyle de evde annesi babası... Annesi ezine yiyor. Hı-hı. Babası isli Çerkez peyniri yiyor.
Çocuk nasıl güzel çeşitli bir aileymiş o öyle.
Ne kadar güzel değil mi?
Küçük kız kardeşi de otlu peynir yiyor mesela o anda.
Çörek otlu peynir. Diyor ki ben burrata yemek istiyorum. Hı-hı. Ama 150 gram burrata kimse tek başına 150 gram buratayı yemez. Hı-hı. Nadirdir. 100 kişiden 5 kişidir belki.
Yoğun olduğu için mi 150 gram?
150 gram çok büyük aslında. Hı-hı. Büyük yani 150 gram ezine yer misiniz hiç kahvaltıda siz? Yemezsiniz. 40 gram, 50 gram gibi.
Hemen mi tüketilmesi gerekiyor? O yüzden mi? Yani dolaba konması vesaire bölündükten sonra
burata
problem olduğu için.
Buratın içinde krema var. Krema olduğu için kesildikten sonra daha suya hemen tekrar koyamıyorsunuz. Lazım. Sadece onu yemeniz gerekiyor. Mozzarella yiyebilirsiniz ama tekrar. Onların da küçük gramajlarını sunuyoruz. O yüzden insanlar bize şöyle diyor. Plazadayım, işten çıkıyorum, salatayı evimde yapıyorum. Sizden burata alıp yiyorum. Mini mozzarella koyduğun 5 gramlık mozzarellalarımız var. Aç bitirlerimiz var şu anda bizim. Kolay tüketilebilir. İnsanlar diyor ki çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sıfır atıkta da burada çok destek olmuş oluyoruz. Çünkü kesilip atılıp büyük gramaj.
5 gram. Mesela İtalya'daki insanlarda 5 grama ulaşabiliyor mu, Türkiye için mi?
Şöyle 5 gramdan 10 tane var. 50 gramlık veriyoruz şu anda biz. İtalya'da da az olmaya başladı.
İyi bari en azından Türkiye'ye geldikleri zaman o 5 gramlık şeyi görünce gülmesinler bize hiç, değil mi? bizim alım gücümüzle.
Şöyle diyor olabilirler Serhat Bey, aa ne kadar güzel bu ürünü biz de gördük, biz de İtalya'da yapabiliriz diye.
Ben öyle demezdim, fakirler yani, derdim. Yani,
umarım öyle demiyorlardır. O yüzden de hani biz mutlu oluyoruz. Daha çok küçük gramajlara, daha çok sıfır atığa doğru gitmek istiyoruz. O yüzden de şöyle oluyor yani, bu küçük gramajda olunca küçük paket yapmanız gerekiyor. Daha az su kullanıyorsunuz. Daha az su kullanınca her şey doğaya daha saygılı ve çerçeve içerisinde olmuş oluyor. Bizim için de bu daha iyi oluyor. Hepimiz için daha iyi oluyor yani.
Süt zor bir ürünmüş. Onu öğrendim çalışırken ben de hafta içi programda konuk edeceğim diye. Çünkü bozulması ölümle sonuçlanabiliyormuş.
Kesinlikle. Aa,
evet. Benim için de bir farkındalık oldu bunu çalışırken. Çünkü markette aldığım o kutu sütü ve kahveye döktüğüm sütü haftalar geçse bile kullanmamam gerektiğini fark ettim. Çünkü o da bitmiyor bir türlü kahveye krema olarak koyduğunuz zaman. Değil mi? Bu bir şey yani bir insanlarda da bir farkındalık olması lazım. Süt deyip geçmeyelim. Çok ciddi bir sağlık sıkıntısını da beraberinde getirebiliyormuş.
Kesinlikle.
Kötü süt.
Ölüme
kötü
neden
süt
olabilir.
Değil mi ifade etmek lazım? Ne demek lazım? Onu size bırakayım.
Aslında şöyle mikrobiyolojik olarak mikroorganizma tarafında gelişime çok uygun bir ortamda süt. Hı-hı. Aslında Serhat Bey şöyle söyleyeyim. Sütte bir problem yok. Türkiye'de büyük problemlere neden olabiliyor bu. Etik insanların elinde olmalı süt. Hı-hı. Her zaman da öyle olmalı. Çünkü firma anlamında demiyorum. Firma çok kaliteli olabilir ama sütün içerisine katacağı, tedarikçi içerisine çalışanın yapacağı bir şey bile tüm zinciri bozabilir.
Aa, bir de tabii son zamanlarda Konya'dan falan da gelmişti görüntü. Evet. Süt şeyin içerisinde, küvetin içerisine süt koymuş, banyo yapıyor işçi. Evet. Doğru değil mi?
Evet, doğru.
Çok ciddi bir denetim lazım. Yani bakıldığı zaman 3 lira onun fiyatı, öteki tara 20 lira ama 3 lira nasıl maalesef satılıyor? Aa, o da tabii önemli. O korkunç manzaralar.
İşte bunun için biz de şu anda uluslararası sertifikasyona sahip İtalyan peynir üreten Türkiye'de tek firmayız. Hmm. Biz şu anda habersiz denetim de yapılıyor bize. Hmm. Alman bir firma tarafından da denetimcilerimiz var. Geliyorlar. Biz denetlenmiyoruz. Onlar bizi denetliyorlar. O yüzden de biz bu işi yaparken her şekilde iyi yapmak istiyoruz. Sütün bilinçlenmesi için şu anda süt firmalarının, süt üreticilerinin içerisindeki herkesin bilinçlenmesi lazım. Hı hı. Aslında o yüzden de çocuklarımız aslında baktığınız zaman çocuklarımızın hepsinin yüzü bir sürdürülebilirlik. Hı. Bir çocuğun 200 yani şu anda 250 miligram bir peynir bir çocuğun günlük alacağı proteinin %50'si demek. Hı. O yüzden süt, süt ürünleri her şey çok önemli. Hı hı. İnsanların yani laktoz intoleransı olan insanların bile doktor kontrolünde süt ve süt ürünlerinin tüketmesini öneriyorum. Lütfen yanlış anlamasınlar buradan dinleyicilerimiz.
Yok niye anlasınlar? Çok önemli ki yani. Yiyin diyor, için diyorsunuz.
Her anlamda.
Bunu da yanlış yani anlayacaklarsa hiç kapatsınlar gitsinler. Sevgili dinleyenler, şimdi biz İtalyan peynirlerini tanımak için İtalyan peynirlerinin gustosu olan kişiyi araştırdık, bulduk. Aynı zamanda bir firmanın da genel müdürü, işinin gücünün arasında kalktı geldi ve bugün İtalyan peynirinden, sütünden vesaire paylaşacağız. Ama tabii ki bir karşılaştırma da yapacağız. Türkiye de bu anlamda değil mi? Peynir konusunda zengin. Evet. Yani İtalyanlar acaba deniyor mu ya da şefiniz denedi mi hiç, nasıl buldu karşılaştırınca? Hani Türkiye'deki peynirleri de düşündüğümüz zaman otlu peynirinden şeyine kadar nasıl bir şey var, damak farklılığı var?
Aslında şöyle, pasta filata dediğimiz grup altında İtalyan peynirleri. Hmm.
Pasta filata.
Pasta filata. Hmm. Grup çatısı altında. Bu da şöyle demek oluyor. Mozzarella, kaşar peyniri, tel peynirlerle ilgili oluyor. Türkiye'de de bir şimdi şöyle, pasta filata aslında peyniri şöyle özetleyeyim dinleyicilerimiz için. Espresso gibi. Espresso su koyuyorsunuz, americano süt latte diye zinciri tamamlıyor ya. Pasta filata da İtalyan peynirleri tel tel lifli peynirler. Bu da treccia deniyor, örgü peynir. Hı-hı. O da tamamen Diyarbakır örgü peynirinin aynısı. Hı-hı. Dil peyniri, hı-hı, Kars ve Erzurum yöresinin aynısı. Hı-hı. Bunların hepsini biz benzetiyoruz. Mesela çeşitli yörelerimize ait ricotta'ya benzeyen lor peynirlerimiz var. Hı-hı. Ricotta peyniri var, tatlı İtalyan lor. Aynı tamamen. Hı-hı. Babaanne peynirleri. Hepsi yapmışlar, markalaşmışlar. Hı-hı. Olgunlaştırılmış peynirlerimizde de Kars gravyeri ve Trakya eski kaşarı çok benziyor. Hmm. O yüzden de bu grubun altında olduğu için Cosimo da mesela şeyi çok seviyor. Diyarbakır örgü peynirini, Ezine'yi, Bergama tulumunu çok seviyor.
Tanıdık tatlar olduğu için de belki değil mi? Yakın dokunuşlar olduğu için.
Evet, ama farklı ters yönde de sevdikleri var. Bergama tulumu. Bizim mesela reçetelerimize benzeyen hiçbir peynirimiz yok onunla ilgili ama Cosimo Bergamo tulumunu çok seviyor. İtalyan şefler de Türk peynirlerine çok destek oluyorlar. Aşırı destek oluyorlar. Hı-hı. Türkiye'de bu işi yapan çok iyi firmalar var yani. Yani Nide Mavisi var, Tangala peynirleri var, Türk üreticileri var. O yüzden biz de hep beraber el ele bu işi yapmak istiyoruz.
Levent'te bir alışveriş merkezine daha önce açılmış, Gayrettepe diyelim tam lokasyon olarak, bir alışveriş merkezinin içerisine büyük bir İtalyan restoranı açıldı ve işte marketiyle birlikte birçok İtalyan işte lezzetinin bulunabileceği bir şey. Sanıyorum o bir dönüm noktasıydı diyebilir miyiz? Yahut İstanbulluların bu İtalyan kültürüyle, yeme içme evet, kültürüyle daha fazla kaynaşması için bir dönüm noktası var mıydı bunun dışında?
Kesinlikle var. Hmm. Bence hep pozitif tarafından bakmak lazım her şeyi. Cosimo da zaten oradan biz transfer ettik. Cosimo Rota oluyor. Evet.
O alışveriş merkezinin evet, o içindeki
restoranttan, o gruptan transfer ettik. Kendisi Cape Town'dan geldi. Dünyadaki zaten oradaki o AVM'deki olan grubun dünyadaki peynir organizasyonları yapıyor Cosimo zaten. Evet. O yüzden de buraya transfer ettiğimizde...
Bu arada Birkan Bey de teşekkür ederim hassasiyet için. İtali dememek için uğraştım. Hani söyleyelim çıksın da çok öyle sağım böyle saklanacak bir şey değil sonuçta. Çünkü
değil,
reklam programı değil bu belli ki. Sohbet ediyoruz İtalyan peyniriyle ilgili.
Zaten sıcak ilişkilerimiz var onlarla. Çok beğeniyoruz. Onların şu anda zaten makarna ve pizza tarafında da çok büyük katkıları olduğu için peynirin aslında şöyle oldu. İtalyan peynirine ulaşılabilirliği onlar İstanbul'a getirdiler.
Bir de bu kadar çok çeşit içerisinde girdiğimiz zaman değil mi?
Evet.
O anlamda evet.
Kesinlikle büyük bir grubun altında zaten o yüzden insanların ulaşması bizim için herkesin ulaştırmak en önemli durumumuz.
Evet, siz başlangıcı ya da çıkış noktasını artizan peynir üretim üzerine değil mi?
Evet.
Kurdunuz.
Evet,
biraz
doğru.
Bundan söz etsek.
Biz aslında atölyeyiz. Serhat Bey, koca koca laflar etmiyoruz. Hı-hı. Biz çok büyük olacağız, her yere gideceğiz gibi bir durumumuz yok. Yapacağımız işlere evet demek istiyoruz. O yüzden şöyle, artizan üretim atölyesiyiz. Biz çok butik bir iş yapıyoruz. Hı-hı. Artizan demek el emeğine yapılması demek. Bizim şu anda peynirimizin hamuru, şekillendirmesi hariç her şeyini elle yapıyoruz. Tüm süreci elle yönetiyoruz. Bu da demek oluyor ki İtalya'daki ya da Yeni Zelanda'daki İtalyan peyniri üreten firmayla hemen hemen aynı taraftayız. Hmm. Yani şu anda Etiler'de bizim atölyemiz. Hmm. Etiler'de. Bu motto ile çıktık aslında. Etiler'in İtalya'daki olan rustik havayla benzer olması da bizim için bir tutumdu. O yüzden yatırımımızı orada yapma kararı aldık. Biraz makine alışma tarafına gidiyoruz. Gitmekle ilgili bir problemimiz yok. O da bizim iş gücümüzü hafifletiyor. Hmm. O yüzden makine alışma tarafında da varız.
Peki tabii samimiyetle de soruyorum tabii, size. İtalya'ya da çok sık gidiyorsunuz ve yine evet. bir gusto olarak o İtalyan peynirini İtalya'da böyle ağzınıza attığınız zaman, yediğiniz zaman, Türkiye'de de yediğiniz zaman aynı türdeki peyniri, burrato'yu söz gelimi, aynı tadı alıyor musunuz? Almıyorsanız ona ulaşmak için nasıl bir yol izlemek lazım? Belki de hani o İtalyan dağlarından gelen, işte Alp dağlarından ya da İsviçre'den gelen sütle oluşacak bir şeydir. O yüzden asla oraya çıkmayacağız da diyebilirsiniz. Bilmiyorum ne söyleyeceğiniz.
Emin olun. Hmm. Kesinlikle söylerim. Sütümüz ve kalitemiz, yani peynirimiz çok benziyor. Hmm. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle anlatayım aslında ben size. Türkiye'de büyük bir grubun kör tadımı için genel müdür yardımcısı İtalya'dan gelmişti.
Hmm. Marka ismi olmadan yapılan tadım.
Evet. Marka ismi. Ben de kör tadım yaptılar. Genel müdür yardımcısı test ettikten sonra demiş ki bu İtalya'dan mı geldi? Hmm. Daha yakın zamanda transfer oldu kendisi. Sonra Cosimo'ya yazdı. Mail attı. Çok teşekkür ediyorum. Bizi bu şekilde dünyada temsil ettiğin için. Ama Napelantik olarak olgunlaştırılmış peynirlerde standartizasyon sütte sorunlar yaşadığımız için onu tutturmakta çok zorlandık ve delist ettik. Orada o peynirlerden çıktık. Bazı peynirlerden.
İsmi neydi onun? Yani mesela tür kaşot, olarak.
Kaşotta koyun, kaşotta keçi vardı.
Kaşotto artık yok diyorsun.
Yok, yapamıyoruz.
Aynı tadı vermediği için.
Evet. Evet. Dedi ki bu ben bunu reçeteyi standart. Tutturmuyorum dedi. Tutturamadım. İstemiyorum bunu. Aha. Çıktık oradan. Biz zaten o pazarın dinamiklerini takip ediyoruz. Diyoruz ki biz bunu yapamadık. Onu gururla da söyleriz. Yani
peki neler var mesela biraz peynirler arasında dolaştığımız zaman değil mi? Mozzarella çok bilinen.
Burrata.
Burrata yine çok bilinen. Mesela hani sizden duymuş olalım. Aradaki farklarıyla birlikte belki tadım tabii konusunda. Ki. Şu mesela kırmızı şarapla iyi gider. Şu bilmem işte başka bir şeyle daha olabilir diye sağlığa zararlı uyarısını da yapmış olalım Rütük şey için. Kuralları bağlamında. Buyurun.
Şöyle.
Peynir değil bu arada sevgili dinleyenler, herhalde anlıyorsunuz. Şaraptan söz ettiğim için uyarıyı yaptım.
burrata.
Bu arada çok yemek sağlığa zararlı mı peyniri?
Her şey çok yemek
çok
zararlı.
Kesinlikle. O zaman peynir yemekte çok eğer abartırsanız sağlığa zararlı uyarısıyla bir tükü mutlu edelim.
burrata var. Mozzarella var. Ricotta var.
Aralarındaki farkı ayırt etme
şöyle,
bağlamında.
Tabii ki. Burrata aslında adım Burrata'nın ben çıkışıyla ilgili de söyleyebilirim. Tarihiyle ilgili.
Aa, çok iyi olur. Evet.
Burrata 1900'lerin başında İtalya'daki Puglia bölgesinin Andria kasabasında 1900'lerin başında Lorenzo Bianchino denilen bir çiftçi kendisi. O zaman da bildiğiniz gibi sütten tüm giderlerini karşılıyorlar. Tüm geçim kaynakları onlar. Lorenzo'nun sütü kar yağdığı için sütünü müşterilerine ulaştıramıyor. Elinde mozzarella var ve süt var. Diyor ki ben bu sütü korumam lazım. Nasıl koruyabilirim? Mozzarella'nın içine sütü döküyor ve burrata oluyor.
Tarifi evet. Bu reçetesi. Evet. Mozzarella'nın içine süt dökülüyor.
Süt dökülüyor. O da kremsi bir yapı alıyor ve sütü koruyor. Doğal bir kılıf uydurmuş. Bundan kaynaklı tüm sütünü korumuş ve sonrasında satmış. Sonrasında...
Ne güzel bir tesadüf değil mi?
Kesinlikle. İşte zaten bütün tesadüfler...
Bölgenin adı mı Burrata? Peki nereden
bölge
gelmiş?
Bölge Puglia. The Burrata of Andria diye geçiyor. Andria bölgesi. Puglia'dır yani. Cosimo da Puglialı zaten. Burrata'nın memleketinde nasıl ordunun fındığı varsa Cosimo da Burrata.
Ne güzel böyle peynirlerle ilgili de kısa kısa şeyler de alabiliriz. Böyle hani hepsi için olması da şart değil ama böyle isimlerinden bahsederken Burrata'nın tarifini de vermiş olduk.
Evet.
Mozzarella peynirini alacaksınız. Sütle karıştıracaksınız ama ölçüsünü vermiyoruz. Herkes kendi ölçüsü kapsamında yapsın.
Hepsini verebiliriz. Evet. Tesisimize gelsin. Her şeyi gösteririz. Hiçbir
peki mozzarella'nın tarifini önce mozzarella yapalım da sonra mozzarella'yı burrato'ya dönüştürelim.
Evet, kesinlikle zaten bütün özü de mozzarella. Mozzarella'dan türüyor.
Ha, diğerleri de.
Evet,
diğerleri
evet.
De.
Diğerleri de öyle türüyor. Evet. Aslında yani şöyle, bunların içindeki en önemli peynirlerden biri ricotta. Ricotta da peynir altı suyundan yapılıyor. Biz şu anda tüm ürünlerimizi sıfır atıkla gerçekleştiriyoruz. Sadece suyu şebekeye veriyoruz. Peynir altı suyumuzdan ricotta yapıyoruz. Yağından, peynirin sütten çıkan tüm yağı kendi tereyağımıza çeviriyoruz. Trüflü ve sarımsaklı tereyağımız var bizim şu anda. Tüm ürünlerimizi kullanıyoruz. Fiordilatte'miz var. Mesela pizza peynirimiz. Fiordilatte inek mozzarella. %100. Biz de şu anda peynir mayası, peynir kültürü ve sadece süt kullanılıyor. Başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Koruyucu ve katkı maddesi içermeyen ürünlerimiz var bizim. Fiordatte peynirimiz var. Fiordatte peynirimizle yapılan bir pizzada bir çocuk bile o peyniri yiyebilir, o pizzayı yiyebilir. Mide ağrı yapmayan, yanma yapmayan, mideyi rahatsız etmeyen bir peynir. Burrata'nın içindeki stracciatella peyniri. Mesela onu da satıyoruz şu anda perakende de. Hmm. Herkes burrata'nın içini yiyor şu anda. Hmm. Kesip patlatıyor, fotoğrafını çekiyor zaten.
Buyurun.
Buyurun buyurun.
Yo, lütfen siz bitirin. Burrata makinesinden söz edeceğim. Oraya sözü
tabii
bağlayacağım.
Ki.
Öyle bir makine varmış değil mi?
Evet,
bir de?
Doğru. Skamorza peynirimiz var mesela. İsli skamorza peynirimiz var. Şarapla mesela. Çok iyi gider skamorza peynirimiz. Silano peynirimiz var.
Skamoza şarap sağlığa zararlı.
O yüzden...
Çünkü Simge böyle gözlerini açtı kocaman. Tam mikrofon açıp bana o hatırlatmayı yapacaktı. O yapmadan ben yapayım dedim. Buyurun.
Onun dışında Silano peynirimiz var. Şu anda trüflü skamoza üretmeye başladık. Hmm. Trüflü biliyorsunuz trüf şu anda çok revaçta. Hmm. Ve aynı zamanda pazarın dinamiklerinin içerisinde bu trüf çok önemli bir etken. O yüzden de ürünlerimizde kullanmak için de gayret gösteriyoruz. Pazarın yönettiği durumda biz de bunu yapmaktan hiçbir zaman kaçınmıyoruz. Öyle söyleyebilirim size.
Süper. Şimdi gelelim o makineye.
Tabii
yani
ki.
Böyle elle yapılan bir şey değil, makinesi de var değil, evet, mi mecburen? Hep öyle miydi yoksa sonradan mı oldu? Türkiye'deki tek makine varmış,
evet,
değil mi? İstanbul'da bütün burrata'yı yapan makineymiş herhalde o.
Doğru.
İthal gelenler dışında.
Doğru. Burrata makinesini biz İtalya'dan alma kararı şöyle oldu aslında. Serhat Bey, artan bir taleple karşı karşıya kaldık. İstanbul dışında Ankara, İzmir, Bursa, Antalya var. Biliyorsunuz çok yoğun bölgelerde yeniliyor. Yani mesela Antep'te şu anda biz... ürünlerimizi siparişle istiyoruz. İşte Makro Center'a şöyle diyorlar, 15 tane burrata istiyor bir aile, öyle gönderir misiniz diye. Şimdi bunlar olunca personelimiz var ama elle yapması gerekiyor. Hmm. Dinleyicilerimiz şöyle düşünebilir.
İstanbul'un büyük bir süpermarketi diyelim. Oraya özel sipariş mi geçiyorlar?
Oradaki
ben
şubesine, oradaki şubesine siz şöyle gidiyorsunuz Antep'teki Makro Center'a. Ya benim burrata ihtiyacım var diyorsunuz. Hı-hı. Orada önceden yoktu. Şimdi biz, hı-hı, veriyoruz tek oraya. Bir aile diyor ki bana 15 tane kesin istiyorum ben. Hı-hı. Buraya lütfen gelme, bana 15 tane sipariş ver. İstanbul'da böyle bir şey demezsiniz, hı-hı, siz bir mağazaya gidip.
Gidip alırsınız.
Alırsınız, hı-hı, veya beklersiniz. 2-2 alırsınız, 3-3 alırsınız. Bu yoğun taleple karşılaştık. Bir de şimdi Türkiye'de artan maliyetlerden kaynaklı küçük gramajlara geçme, hı-hı, niyetinde, hı-hı, oluyorlar. Hı-hı. O yüzden de biz buratayı yapmak için makine görüşmeleri yaptık. Dünyada bunu yapan tek bir fabrika var.
Hı hı. Aslında burrata yapan.
Evet, burrata makinesi yapan.
Makinesi yapan, ha pardon.
Dünyada bu örnekleri gördüğümüz zaman dinleyicilerimiz şunu düşünebilir Serhat Bey. Ya nasıl oluyor da her dünyada herkes elle yapıyor da Türkiye'dekiler elle yapmıyor diye.
Daha çok aynı tadı verir mi diye de belki düşünürler.
Korkabilirler. Hı hı. Ama İtalya'daki fabrikaların %80'i de bu makineyi kullanıyor şu an. Yani sadece şöyle oluyor. Biz peynirin hamurunu elle, mozzarella'nın hamurunu elle, mozzarella makinesinden çıkan burratayı sadece şekillendirmek için burrata makinesini kullanıyoruz.
Şekil için kullanıyoruz.
Sadece şekil için.
Anladım.
Her yeri eşit şekilde, aynı zara ait, bu insanlar için çok güzel oluyor.
Evet.
Çok memnun oluyorlar, evet, 50 gram burratada.
Bu arada sevgili dinleyenler, şimdi kafelere falan bakıp da çay yapan, işte çay içen insanlara nerede kriz var kardeşim, çay içiyorsunuz diyen insanlar, acaba Türkiye'de yüzlerce ton burrata yediğini duysalar bilmiyorum.
Çok istiyoruz. Herkesin yemesini istiyoruz yani.
Değil mi? Bu aslında ilginç bir nokta. Peki ama yüzlerce ton da o kadar nüfusa bakıldığı zaman da çok yüksek bir rakam değil. Yani oran değil sanki.
Tabii ki.
Değil mi? Yüksek bir oran değil. Dolayısıyla yine de bizi belli bir alım gücünün ötesine taşıyor olmalı. Ya da ben yanılıyor muyum, ne dersiniz?
Aslında çok az bir kesim, hı-hı, yiyor. Bu burratayı, mozzarella'yı. Ancak mozzarella normalde, Serhat Bey, mozzarella normalde mandadan yapılır.
Hı-hı.
Mozzarella di bufala. Hı-hı. Yani mandadır bu. Türkiye'de mozzarella'yı inek biliyorlar. Biz de insanları bunları aslında bilinçlendirmek için tek tek anlatıyoruz herkese. Burrata'nın ve diğer İtalyan peynirlerinin Türkiye'de kesim olarak, yüzdelik olarak çok az. İstanbul ve çevresi aslında baktığınız zaman, yani İzmir, Antalya, Bodrum güneye kayıyor ama yaz zamanı kayıyor. O yüzden de pazarı derinleştirmek için biz elimizden geleni yapıyoruz. Her yere de bunu sevkiyat haline getirdik. Şöyleydi aslında Serhat Bey, önceden insanlar buna ulaşmakta çok zorluk çekiyorlardı. Hmm. Biraz da Napolitika burada ulaşılabilirliği kıldı. 3 burrata bile almak istiyorsa yeni bir restoran açıyor. Küçücük bir dükkanı var. Diyor ki ben burrata alabilir miyim? Diyoruz ki tabii ki alabilirsiniz. Menüye eklemekten de korkmuyor. Dinleyicilerimiz şu an İstanbul'un birçok noktasında burratayı çok rahatlıkla yiyebilir yani. Herkes de tadabilir yani.
Burada yine peynirlerle ilgili konuşurken demin dedik ya işte şunun yanına şu yakışır diye. neyin yanına en çok ne yakışır? Onu öğrenmiş olsak sizden.
Tabii ki bizim peynirlerle ilgili mi?
İtalyan peynirleriyle ilgili tabii ki konuşuyoruz. Dolayısıyla hani biz derken İtalyan peynirlerinden söz edecek olursak. Türkiye'de olması olmaması önemli değil. Hani sizin özellikle yanına yakıştırdığınız, mesela şunun yanına şu yakışır, işte şu şununla yenir ya da şu şununla yenmez. Yani atıyorum kırmızı şarabın içerisinde buz konmaz ya, onun gibi. Çünkü şarap sağlığa zararlı bir şey olduğu için. Onun gibi bakıldığı zaman hani şununla şu yenmez diyebileceğiniz bir şey. Atıyorum burakatla tost yapılmaz gibi. Hani aklıma şu an o geldiği için söylüyorum. Neyle en çok ne yakışır, hangi peynir yakışır?
Aslında şöyle, bunun özü İtalya'daki gibi domates, zeytinyağı, fesleğen. Bu türevde gitmesi gerekiyor. Mesela Cosimo diyor ki balsamik sos ve ben de söylüyorum balsamik sos kesinlikle burataya yakışmıyor.
Balsamik sos.
Evet, çok ağır yapılıyor ama...
Dolayısıyla salatanın üstüne konmuşsa o salataya balsamik sos katmamak gerekiyor.
Yani değil gerekli mi? Ya da gereksiz yapıyor ama
tadını
güçlü bozuyor tat.
Belki.
Bazen yani biliyorsunuz şarapta da güçlü tat, nötr olması lazım. Yediğiniz zaman peynirle birlikte nötrlemesi lazım.
Evet.
O yüzden de bizim diyoruz ki yani özü iyi bir zeytinyağı ve kızarmış ekmek. Hepsini
kızarmış
her şekilde
ekmek.
Tabii ki. Kızarmış ekmekle mesela stracciatella, kızarmış ekmekle tereyağı, türüflü tereyağı, sarımsaklı tereyağı dinleyicilerimiz rahatlıkla tüketebilirler. Her zaman işin özü zeytinyağı.
Evet. Tabii sevgili dinleyenler, Ramazan ayında olduğumuz için Burak'ın şarabın yanına ne yakışacağını diye programcı olarak bana söyleyebilirsiniz. Pidenin, Ramazan pidesinin yanına mis gibi burrato.
Şöyle anlatayım ben. Aslında bizde farklı reçeteler de var. Bizim bir peynirimizi bir otel grubu bir yıl künefenin içerisinde kullandı.
Künefenin içerisine.
Evet.
Hangi peynirdi?
Fior di latte. Çünkü uzayan bir peynir.
Evet.
Fior bir sene menüde kaldı. Mükemmel oldu. Mesela yöresel salatalarımızda...
Güzel aslında değil mi? Uzayabildikten sonra...
Aynı.
Yahut kuymakla birlikte belki...
Yapılabilir, denenebilir. Gavurda salatasında burrata yapan bir restorantımız vardı. Mükemmel örnekler aldılar. Menemenli, yani stracciatellalı menemen yaptılar. İnsanlar bunu çok güzel geri bildirimler oldu. İtalyan bir şefimiz yaptı hatta stracciatellalı menemeni. O yüzden biz de geleneksel tatları hep öneriyoruz bunu. Hep evet. De anlatıyoruz insanlara yani.
Evet, gördüğünüz gibi ne kadar elit bir program. Vedat Milor menemenle soğan yenir mi diye konuşurken biz neler konuşuyoruz? İtalyan peyniriyle menemeni konuşuyoruz. Duyuyorsunuz değil mi sevgili dinleyenler?
Kalıplara girmemek lazım. Her şeyi denemek lazım. En güzel tat sizin sevdiğiniz tat. Neyle sevdiğinizi sınırlandırmayın.
Evet,
bizim
evet.
Tek söylediğimiz bu.
Evet. Peki ne bekleyecek mesela 2024'ün ikinci 6 ayından sonra söz gelim ya da 2025'ten sonra insanlar neyle tanışacaklar? Var mı öyle yeni gelecek bir şeyler sizin getirteceğiniz?
Evet, yeni ürün tamamlayıcı ürünler yapmak istiyoruz şu anda. Yeni Ar-Ge çalışmalarımız var. Şöyle pes dolu burrata gibi fıstıklı burrata gibi bir çalışmamız var şu anda. Onun çalışmasıyla birlikte eğer testlerden geçerse onu tüketicilerimizle buluşturmak istiyoruz. Çünkü pesto mesela burrata'nın vazgeçilmezidir. Hani sizin diğer sorunuza cevap vereyim. Bunlarla yapmak istiyoruz. Yani pazarı işte takip etme tarafımızda mesela ballı, hardallı bir skamorza. Bunu bakıyoruz, deniyoruz. O yüzden sadece hani burrata ürettim. Şeffaf bir pakette. Bunu satabilirim ve benim bu ürünümü herkes alabilir mantığından çıkmak istiyoruz. Ürünü hangi şekilde, nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Dünya trendlerini takip ediyoruz. Kore'yi takip ediyoruz. Aç Bitir tarafında onlar inanılmaz işler yapıyorlar. Kore.
Ne yapıyorlar mesela? Daha 5 gramlık bir şey yapmışsınız. Daha bunun ötesine nasıl geçmişler?
Hızlı paketler. Yani çok hızlı. Yani Aç Bitir hemen yanınızdan stracciatella alıp, bruschetta alıp yani kıtır ekmeğinizi alıp onu yapıp organik
bir kaşığınızla olurmuş.
Mükemmel. Bu istediğiniz her yerde yiyebilirsiniz. Ya gençlerimiz, üniversite öğrencilerimiz ya biz bunları ulaşılabilir kılmak istiyoruz Serhat Bey. Yani sadece A+ müşterinin alacağı bir ürün olmamalı. Herkesin tatmasını istiyoruz. O yüzden ulaşabilir kılacağız zaten bu ürünü.
Peki bana bir yüzde verseniz. Tabii net bir yani bu yönetim kuruluna sunar gibi bir net bir yüzdelenmeden bahsetmiyorum. Gerçekten İtalyan peynirine ve kaliteli bir lezzete Türkiye'de işte yüzde kaç A+ zengin müşteri ulaşıyor? Yüzde kaçı orta direk? Yüzde kaçı dar gelirli kişi diye böyle bir sıralama yaparsak ve bu sıralamayı da İtalya ile karşılaştırırsak nasıl bir manzara çıkar acaba?
Türkiye'de %90 A+.
A+, evet. Evet.
%9 orta sınıf.
%1 de eskaza. Evet. Ay ben bunu aldım ama nereden aldım? Bir ay başka bir şey yemeyeceğim diyen bir kitle belki de.
Kesinlikle. Evet.
İtalya'da peki nasıl? %90, %9, %1 verdi. Hatta %1 bile azalabilir bir parça. Çok merak eden bir %1'dir kesinlikle. Belki.
Yani benim yanlış olabilir bu durum. Yo, gözlemim yani.
Gözleminiz. Tabii tabii bu gerekiyor
gelen
zaten.
Gelen bize raporlarda da bunları görüyoruz. İtalya'da %90 herkese ulaşılır.
Çok nasıl bir ayrıcalık bir şey değil mi? Ama coğrafya sevgili dinleyenler kadar ama siz de bunu daha ulaşılabilir yapmaya çalışmanız evet. da değerli aslında. Çok değerli.
Serhat Bey aslında şöyle bir durum var. Orada bu gelenekten geldikleri için İtalyan peynirini. Herkes bunu yemek istediği için markete gidip ekmek almak gibi aslında onlar için. Makarna, kahve, İtalyan peynirleri onlar için bir normal bir eve giderkenki beyaz ekmek almak gibi Türkiye'deki. O yüzden biz de bunu ulaşılabilir kılmak için her yerde konumlandırmak istiyoruz ürünlerimizi.
Evet. Bir şey bir mesaj gelmişti bir dinleyiciden. Diyor ki İtalya'ya tatile gittiğinde kaldığı otelde peynir yokmuş. Yani buradan yola çıkarak İtalya'da İtalyanların aslında peynire o kadar meraklı olmayabileceğini söylüyor. Tabii siz sevgili dinleyicim doğrudur. 299 euroluk bir turla belki İtalya'ya gitmişseniz o otelde olmayabilir belki ama yine de ben ön yargılı olmayayım size söylemiş olayım. Kahvaltı tabii bizim kahvaltı anlayışımız gibi değil. Değil mi? Peynir İtalyanlar.
İtalyanlar da evet yerler? Çok az var doğru söylüyor. Kruvasan ve kahveyle kahvaltılarını gerçekleştiriyorlar. İtalyanlar daha çok bir aslında ana öğünlerde onları istiyorlar.
Salata ile birleşen bir yemek söz gelimi.
Kahvaltı değil, öğlen yemeği ve şu anda öğlen yemeği ve akşam yemeği İtalyanlarda ve Türkiye'de genelde yani %70'in üzerinde bir oran. Şu an demek oluyor yani. Ara öğünler ve kahvaltıda çok az bir yüzdelikle o ürünleri kullanıyorlar. Seyircimiz aslında hani doğru bir tarafta demiş ama daha daha farklı otellerde, daha bütçesi daha yüksek otellerde tabii ki sunacaklar için kullanıyorlardır. Ama şu anda bizim İtalyan peynirini kahvaltıda kullanacağınız birkaç ürünümüz var. Yani ricotta mesela, stracciatella. Onu da şu anda perakende de sunuyoruz. İnsanlar bize şey diyor, buratanın içini de biz görmek istiyoruz. Sadece burat almak istemiyoruz. Çok uygun bir şekilde.
Market... İçini görmek istiyoruz.
İçindekini yemek istiyoruz. Ben buratanın dışını yemek istemiyorum diyordum. İçini yemek, biz de onu satışa sunduk. O yüzden de insanlar istedikleri gibi tüketebilirler evet. onu.
Şimdi yine basın danışmanınızın bana verdiği tüyolardan bir tanesi şuydu. Bir çiftlik, bir üretici çiftliği alıp değil mi?
Evet.
Küçük bir üreticiyi siz baştan revize etmek gibi de bir şeyiniz varmış aslında. Çok tatlı bir yaklaşım bu bence. Değil mi? Kendi halinde kavrulan, inekleri olan, mandaları olan bir çiftliği revize etmek ya da bir hedef mi bu? Nasıldır? Biraz bundan söz edelim.
Serhat Bey şu anda Türkiye'de 10 baş hayvanı olan tüm sütün %70'ini hakimler.
O sadece 10 baş olan yani dar gelirli
evet.
üretici sütün %70'ine evet. hakim.
Hı-hı. Çok büyük. Dünyada bunun tam tersi. Aslına baktığın zaman. Biz de diyoruz ki mesela biz şöyle anlatayım. Biz mikrobiyolojik test yapan kitlerimizi, İtalyan kitlerimizi tedarikçilerimizle paylaşıyoruz. Hı-hı. Referans aralıkları Türkiye'dekilerden daha düşük. Hı-hı. Daha iyi test ediyor. Diyoruz Hı-hı. ki biz bir filtre aldık. İtalya'dan özel getirttirdik size verelim diyoruz. Hı hı. Şimdi biz bilgi birikimimizi aktarmak istiyoruz. Dedik ki bizim finansal olarak hiçbir problemimiz yok yeni bir çiftlik açmaya. Her türlü açabiliriz. Ama bunu Türkiye'de yapan geleneksel yöntemlerle bize de katkı sunabilecek. Bizim işimiz çiftlik değil. Bunu kimle yapabiliriz diye konuştuk, görüştük ve görüşmelerimiz hı hı. devam ediyor. Marmara bölgesinde veya herhangi bir bölgede birlikte atadan manda çiftliği yapmış birini bulup onunla birlikte kendi modernizasyon tekniğimizi onlarla birlikte yapmak istiyoruz. Hı-hı. Amacımız da bu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Manda çiftliği tarafında yatırımlarımız olacak. Onu yapacağız. Aslında biz bunu da istiyoruz çünkü hayvancılık Türkiye'de zor bir tarafta şu anda. Maliyetlerin yönetilebilmesi lazım. Bizim de bunların içinde bir küçük katkımız olduysa ne mutlu bize.
Evet. Şimdi Türk üreticisine dokunduğumuz zaman değil mi, süt üreten, biz de gözlemlediğimiz kadarıyla çok sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. Gerçekten o yüzden de süte ulaşım ve ucuza ulaşımda bir problem. Dolayısıyla yediğiniz peynirlerde ister işte beyaz peynir olsun, isterse daha böyle lüks segmentte peynir olsun. Yani lüks segmentte derken de utanıyorum aslında. Yani dediğiniz gibi İtalya'da %90'ın ulaşabildiği şeyi biz lüks diyoruz yayıncı olarak. Bunu buradan tescil ediyorum. Nereye gidiyor? Süt nereye gidiyor peki? Çünkü bu sorunun cevabı aynı zamanda o ürünlerin yanına bir sıfır daha konulacak mı? Değil mi? Sorusunu da beraberinde getirmiş oluyor.
Serhat Bey elbet hayatta kalacaktır. Biz ona inanıyoruz. Ben pozitif tarafından bakıyorum. Sütün sadece kalitesini arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Maliyetler artıyor tabii ki ithalata olan oran olduğu için, yemleme durumları. O yüzden de bizim gibi firmaların, büyük yatırımcıların, küçük yatırımcıların olması gerekiyor ki katma değerli ürün çıksın, sütten üretilen ürünler artsın, herkes bunları talep etsin ve alsın ki üreticilere de bir şey olmasın. Her şey sürdürülebilir hayatta. Üretici de sürdürülebilir olsun, tüketici de sürdürülebilir olsun. İtalya'da bakıyorsunuz 70 yıllık bir peynir satan bir yer oluyor. 120, Türkiye'de de var, Mısır Çarşısı'nda var, başka bir yer, Konya'da da var, üretici var. Biz de istiyoruz ki kendi bilgi birikimimizi, know-how'ımızı o kişiyle birlikte iyi yerlere götürüyor. Hmm. Yani Napolyon Antika değil. Yani süt üreticisi de 100 yıl sonra olsun, biz de 100 yıl sonra olalım. Hani kapattık olmasın yani.
Evet. Teşekkür ederim, sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, Birkan Saytaş stüdyomda konuktu. Aslında bir İtalyan peynir gustosu olarak biz sohbet ettik onunla. Ama hani bu özelliğiyle konuk ettik ama Napoli Antika'nın da genel müdürüydü. Werner Herzog'un Dünyanın Alacakaranlığı kitabını size hediye etmek istiyorum. Canlı yayınlarından göndermişlerdi konuklarımıza iletmek için.
Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz.
Çok keyifli bir sohbetti.
Sağ olun.
Sizi tanımadığıma çok mutlu oldum.
Ben de öyle. Başarılar diliyorum. Umarız ülkenin gelişmişlik düzeyi artar da o bahsettiğimiz, karşılaştırdığımız zaman %90, %10 tam tersi olur da böyle bir şeyden böyle dışarıda yediğimiz bir şeyleri Türkiye'de gördüğümüz zaman bu da lüks demeyiz, lüks sınıfına sokmayız.
Umutsuz olaylar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Hep beraber yapacağız.
Peki, dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız sevgili dinleyenler. 17 haberlerinden sonraysa Rıdvan Hatun konuğum olacak. Öykülerini konuşacağız Rıdvan Hatun'la.
Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.